aşı karşıtlığının, bilim insanlarına güvenmemenin, değişik komplo teorilerine inanır olmanın, bireylerin sadece kendileri için değil, genel toplum sağlığı için de tehlikeli bir boyuta ulaştığı görünüyor. Bizlere karanlık çağları hatırlatan duyduğumuz birçok yanıltıcı haberlerin kaynağı olarak da bazı çıkar gruplarını, politikacıları, ideolojileri, gazeteci ve sanatçıları bulabilmek mümkün. Belki bugün o en sevdiğiniz sanatçının, politikacının, o internette gördüğünüz videonun aşı hakkında ne söylediğine kulak kabartma günü değil. Bugün en zekilerimizin, okulda en çalışkanlarımızın hayatlarını insanlığın sağlığı ve gelişimine adamış bilim insanlarını dinlememiz gereken gün. SBS Türkçe servisi olarak sizin için Türkiye'nin yetiştirdiği genç bilim insanlarından Emek Demir ile bu konuları konuştuk. Türkiye'de üniversiteye giriş öncesi yapılan ÖSS sınavında Türkiye birincisi olup Bilkent Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde lisans ve master yaptıktan sonra Bilkent Bilgisayar Mühendisliği bölümünde doktorasını bitirip önce New York, şimdi ise Amerika'nın Portland şehrinde çalışmalarını sürdüren Emek Demir'in söylediklerini can kulağıyla dinledik. Emek Bey, aşı olduğunuzu duyduk. Direkt olarak sormak istiyorum. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Yani genel olarak başka insanların da bildirdiği yan etkilerin dışında herhangi bir yan etki olmadı. Ne oluyor? İkinci dozda özellikle bir süre halsizlik hissediliyor. Aşağı yukarı benim için bir 4-5 saat sürdü. Ama onun dışında şu anda ikinci dozumun üzerinden 10 gün geçti. Herhangi bir yan etki bir şey yok. Zaten dünyadaki çok büyük sayılarda insanlara yapıldı artık bu aşılar ve yan etkiler de çok sıkı bir şekilde takip ediliyor. Tahmin ettiğimizden çok çok daha az yan etkiler çıktı. Hiçbir yan etki görülmedi. Bir takım otoimmün yan etkiler görülmüş olsa da hiçbir uzun süreli ya da önemli bir etki olmadı.
Artan bir sayıda aşı karşıtlığı görüyoruz. İnsanlarımız bu dönemde bilime sarılmak yerine bilim insanlarına soru işaretiyle bakmaya başladılar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Maalesef benim de usumda çok yer işgal eden ama çok da cevabım olmayan bir soru bu. Çünkü tam olarak gerçekten anlayamıyorum neden böyle bir bilim karşıtlığı olduğunu. Tabii çok uzun süre boyunca bilimi aşındırmak için kampanyalar oldu. Mesela bunların belki en meşhur olanı sigara şirketlerinin çok uzun yıllar sigaranın akciğer kanseri yaptığı bilgisini baskı altına almak için yaptıkları kampanyalar. Keza gene global warming konusunda, küresel ısınma konusundaki kampanyalar da vardı. Gene çok benzer bir bilimin politikleştirilmesini gördük bu süreçte. İnsanlar kendi çıkarlarına gelmedikleri zaman şirketlerini kapatmak istemedikleri için bilim adamları için de %1 ufak bir grubu amplifiye ettiler. Sesini yükselttiler, işte haber programlarına çıkardılar. Birazcık daha şüphe duyanları. Öte yandan bilim adamlarının %99'u bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu ya da aşının ne kadar faydalı olduğunu, maske gibi basit bir konuda bile ABD'de çok büyük kavgalar oldu. Maalesef bu çok yeni bir şey değil. Öte yandan çok da anlayabildiğim bir şey de değil. Çünkü en sonunda biz hepimiz bu teknenin içinde hep beraber gidiyoruz. Şirketinizi belki 2 hafta, 3 hafta kapatmaktan kurtulmuş olsanız da dünya ekonomisi çöktüğü zaman hep beraber çöküyoruz. Maalesef ben bunları hala çok usuma sığdıramıyorum. Çok anlayamıyorum.
Evet, sizin durumunuz ilginç tabii. Bilim adamları hayatlarını adıyorlar insanlık adına. Ve sonuçta bazı kimseler hiç fikri olmadan birkaç sözüyle bütün bu emekleri tehlikeye sokabiliyorlar. Hakikaten üzücü.
Bu süreç içinde şeyi de gördük. Bilim adamları da öyle tek bir cephe olarak durmadılar. Maalesef ta en başından bunun çok çok da ciddi bir hastalık olmadığını iddia eden bazı çok ünlü bilim adamları oldu. Defalarca yanlış olmalarına rağmen sosyal medyada hala yanlış şeyler paylaşmaya devam ediyorlar maalesef. Bu da aslında bizim aramızda da çok çok fazla tartışılan bir şey bugünlerde. Yani acaba bilimsel olarak bilim ve medyanın ilişkisi, bilim ve bilim gazetecinin ilişkisi nasıl olmalı? Çok da net, basit çözümler yok. Özellikle bu sosyal medyanın yönettiği haber ortamında çok zor.
Peki bu pandeminin bilim dünyasına etkisi nasıl oldu genel anlamda?
Bütün sektörler gibi bizim de araştırmalarımız çok ciddi şekilde sekteye uğradı. Mesela ben bir kanser hastanesinde çalışıyorum. Çok güzel klinik programlarımız vardı. Maalesef mesela o klinik programları hastalarımızı almayı durdurmak zorunda kaldık. Çünkü bunlar her ne kadar hasta için ölüm kalım meselesi olsa da kağıt üzerinde opsiyonel araştırma programları. Dolayısıyla onların hepsi birden kapatıldı. Maalesef bu hastalarımızın bir kısmının hayatını kurtarabilecekken onlara bu klinik bakımı veremedik. Öte yandan mesela benim içinde olduğum bir grup inanılmaz bir uluslararası eforla bu virüsün moleküler olarak insan hücrelerindeki yaptığı değişiklikleri haritalamaya başladı. Ben mesela bu olaydan önce böyle bir şeyi kendim yapmaya, başlatmaya çalışsaydım yıllarımı alırdı. Neredeyse 2 aylık gibi bir süre içinde 300 küsür bilim adamı toplandık uluslararası olarak ve bu süreci başlattık. Şimdi makalemiz de çıkmak üzere. Bir yandan gerçekten inanılmaz bir bilgi paylaşımı, inanılmaz bir hızlı bilgi değişimi gördük. Ben araştırmaların bu kadar hızlı yapılabileceğini düşünmüyordum. Keza aslında aşılar da şu anda belki bu olduğu için çok şaşırtıcı gelmiyor ama bir sene önceye gittiğimiz zaman hani bana aşı ne zaman olur diye bir soru geldiği zaman ben iyimser olarak 2 yıl diyordum. Bu kadar inanılmaz bir hızla aşıların bu kadar başarılı olması gerçekten çok şaşırtıcı. Özellikle RNA aşıları büyük olasılıkla bundan sonra çok çok daha büyük bir güç kazanacak ve pek çok başka konuda da uygulamalarını göreceğiz.
Yani bilime güvenin diyorsunuz kısacası. İnsanların aşı olmasına korkacak bir şey yok.
Bunların çoğunun verileri oldukça açık bu klinik denemelerin. Herkesin de gidip görebileceği yerlerde duruyorlar. Ben kendim gidip bakıyorum. Bilime evet güvenelim ama en çok da veriye güvenelim. Veriler açık olduğu zaman güvenilmeyecek çok bir şey yok.
Virüs yok olacak mı? Yoksa bu virüsle yaşamaya devam edecek miyiz?
Aslında bizim toplumumuz içinde 4 tane koronavirüsümüz var. Bize endemik, bizimle beraber yaşayan. Ve de biz bunları hafif soğuk algınlıkları şeklinde atlatıyoruz. Neden? Çünkü bu virüsler bizimle en az 10 bin, 20 bin yıldan belki de çok daha uzun bir süredir bizimle beraber yaşıyorlar. Bir virüs için de aslında evrimsel olarak düşünürseniz hastayı öldürmek çok kötü bir şey. Sadece hastayı öldürmeden olabildiğince çok insana yayılıp öyle öyle hayatı da idame ettirmeye, devam ettirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu yeni koronavirüsün, COVID-19'un insanları öldürmesini bir acemilik olarak görmek lazım. Eğer bu
İlginç.
virüs bizimle endemik o hale gelirse öldürmemeye de başlayacak. Neden? Öldürenler büyük olasılıkla negatif olarak seçilecekler evrim boyunca. Ama tabii bunun olması binlerce yıl sürer. Biz de öyle bir şey beklemek istemiyoruz. Eğer bu aşılama kampanyaları, mesela şu anda İsrail'deki verileri çok dikkatli seyrediyoruz. Çünkü
Evet.
İsrail dünyada ilk olarak nüfusunun bu kadar büyük bir yüzdesini aşılayabilen ülke oldu.
Evet.
Büyük bir başarı gösterdiler. Mesela İsrail'deki veriler şu an çok umut verici. Eğer o veriler bu şekilde de devam ederse bizim bu hastalığı tamamen yok etmemiz, eradike etmemiz mümkün. Ben de hala umutluyum bu konuda. Yani ne kadar çok insan hasta olursa bu virüsün evrimleşebileceği havuz büyüyor. Aslında böyle bir yarış var. Yani biz ne kadar çok insanı ne kadar hızlı aşılayabilirsek o havuzu o kadar küçültürüz ve de bu virüsün aşının etkisinden kaçmasını o kadar azaltabiliriz. Şu anda yeni varyantları sürekli duyuyoruz, görüyoruz. Bu devam da edecek. Bu havuz bu kadar büyük olduğu sürece. Çünkü şu anda yüz milyonlarca insanlık bir aktif hasta grubundan bahsediyoruz aslında.
Evet.
Dolayısıyla bu virüs için inanılmaz bir havuz var. O havuz içinde elbette bir şeyler çıkacak. Dolayısıyla biz ne kadar hızlı bir şekilde aşılarsak ve de eğer belki de yeni aşılar da olmamız gerekebilir. Yeni virüs strainleri çıkarsa. Ama bunu çok aktif bir şekilde, çok sıkı bir şekilde yaparsak bunu eradike etmemiz de mümkün bence.
Umudumuzu kaybetmeyelim diyorsunuz.
Evet.
Fakat anlayabildiğim kadarıyla bize bir zaman sınırı veremiyorsunuz. Aşıların dağılımı gibi konular hala belirsizliğini koruyor gibi.
Buradaki sınırlayıcı faktör ne kadar hızlı aşı üretebileceğimiz. Ve benim gördüğüm rakamlar işte 2 milyar ile 3 milyar arasında değişiyor bu sene için. Tabii bu dünya nüfusuna göre çok küçük bir miktar ama ben eminim ki bu üretme yeteneğimiz de, üretme kapasitemiz de gelecek sene çok çok daha hızlı artacak. Çünkü artık eldeki bütün kaynaklar sürekli buna aktarılmış durumda. Zannediyorum gelecek sene içinde bütün dünya nüfusuna yetecek kadar aşımız olur. Ama bu aşıyı lojistik olarak dağıtmak, bahsettiğiniz gibi aşı karşıtı olan insanları da ikna edip aşılamak. Çünkü eğer herhangi bir pakette mesela atıyorum nüfusun %50'si, %40'ı reddederse aşıyı, bu paketler bu virüsün kendi idame ettirmesi için ufak havuzlar olarak çalışacaklar ve biz sürekli o tehditte yaşayacağız demektir. Ama eğer bütün dünyayı efektif bir şekilde aşılayabilirsek eradike edebiliriz.
Harika. Çok teşekkürler bize zaman ayırdığınız için Emek Bey.
Çok teşekkür ediyorum.